Hayırlı akşamlar değerli dinleyenler. Erkam Radyo'da, Sesi Dergi'de yeniden birlikteyiz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz programımıza. Bu akşam Yüz Akı Dergisi'nin Mart 2025 sayısından yazılar paylaşacağız sizinle. İlk olarak Raif Koçak imzalı Niyet Ettim Umre ve Hacca Hazırlık Yapmaya başlıklı yazıyı paylaşıyoruz. Modernizm hayatımızın her anını esir almış durumda. Yememizden içmemize, giyim kuşamdan kullandığımız her türlü araç gerece, hatta artık ibadetlerimizin şekline ve mahiyetine bile tesir etmeye başladı. Evvelden insanlar bazı şeylere zor ulaşabiliyor, elde etmek için hayli gayret sarf ediyorlardı. Bundan dolayı da ellerindeki nimetin bir kıymeti vardı ve insanlar da o kıymeti muhafaza ediyorlardı. Şimdi bir nimete ulaşmak ne kadar kolaysa, o nimetin kıymeti, manası o derece azalıyor maalesef. Bu çağ, insana her şeye ulaşabilme ve bir şekilde ona sahip olma imkanı getirdi. Herkes istediği şeye, arzu ettiği mala, mülke, imkana, 10 yılını, 20 yılını ipotek ederek sahip olabiliyor. Artık cevası, fetvası, ruhsatı kimsenin umurunda olmuyor. Ben istediğime sahip olayım, ona buna teşhir edeyim, caka satayım da neticesi ne olursa olsun düşüncesinde artık birçok insan. İçtimai değişimler ve dönüşümler yavaş yavaş meydana geliyor. Küçük ayrıntılar zaman içerisinde büyüyerek asıl mananın yerine geçebiliyor. Onun için problem küçükken müdahale etmek ve zarara en başında mani olmak akla en uygun bir davranış olacaktır kanaatindeyim. Belli bir süredir gerek çevremizden, şahit olduklarımız, gerekse sosyal medya kanallarından önümüze düşen görüntüler sebebiyle gönlümüzde bir burukluk mevcut. Umumi olarak değil, ancak kahir bir ekseriyet için turistik gezi kıvamına dönüşen umre ziyaretleriyle alakalı bir öz eleştiri ve ikaz mahiyetinde birkaç kelam etmeyi vazife addettim kendime. Haşa bu hususta ahkam kesecek biri değilim. Lakin birilerinin bu gidişe dair bir dikkat çekmesi, ikaz etmesi ve ahvale dair gündem olması açısından böyle bir mevzuda kalem oynattım. Zira iş şirazesinden çıktı, artık anormal olan şeyler bile normal karşılanmaya başladı. Belki sesimiz bir yerlerde yankı bulur, nasibi olanlar da bu işin doğrusu ne diye kaynaklardan bakıp işin yeniden asıl mecrasına dönmesine vesile olur umudundayım. Yazıya hazırlanırken önüme düşen bir paylaşımda Umre'ye giden bir çiftin yayınladıkları Umre Mevlidini seyrettim. Dedim ya, modernizm her şeyimizi esir aldı diye, ibadetlerin şeklini, özünü, mahiyetini ve manasını bile değiştirmeye başladı maalesef ve bu gidiş çok tehlikeli bir yere doğru ilerlemekte. Birilerinin doğruların anlaşılması ve idrak edilmesi hususunda bir gayret sarf etmesi elzem olmaya başladı. Seyrettiğim videoda genç hanım ve eşi beyefendi sanki bir düğün, nişan veya sünnet töreni yapıyorlarmış gibi, ki bu insanların düğün törenlerine de bir bakmak lazım, belki de umreye harcadıkları paranın daha fazlasını harcayarak bir organizasyon yapmışlar. Davetliler, hediyeler, ikramlar, süslemeler filan akıl alır gibi değil. Bidat-i seyyiyenin de seyyiyesi bu manzara. Burada belki birileri çıkıp, ya adamın parası var, istediği gibi harcar, kimse karışamaz demesin sakın. Elbette kişinin parasını nasıl harcayacağına karışamayız. Lakin bu din bize kadar hassas ölçülerle, büyük fedakarlıklarla, zorluklarla yoğrularak ulaşmış. Şimdi çıkıp birilerinin bu işin manasına, mahiyetine müdahale edip değiştirmesine ve bozmasına sessiz kalmamızı kimse bizden beklemesin. Biz hakkı söyleyelim, hakikati izah edelim, doğruyu ve eğriyi tarif edelim de isteyen istediği yoldan yine yürüsün, biz vazifemizi ifa edelim derdindeyiz. Anormal manzarada sadece bunlar değil tabii. Kabe'de tavaf yaparken canlı yayın yapmak, tavafı telefon veya kameraya çekmek, orada yaptığı her şeyi bir şekilde kaydedip sosyal medya adreslerinden paylaşmak artık tabii ve normal hale geldi. Kabe manzaralı isimlerin yazıldığı dua kağıtları veya isme özel videolu selamlar filan artık yaygınlaşmaya başladı ve doğrunun yerine geçti. Belki abartılı gelebilir bu ifadeler ama o paylaşımları gören, o görüntüleri seyreden herkes bu işin raconu bu deyip bunu bir adım daha ileriye taşımanın ve bunu nasıl daha farklı yapabilirim derdine düşüyor. Malum bir şeyde bozulma başlamışsa, bunun bir birimiyle 100 birimi arasında mahiyet olarak çok fark kalmıyor. Zira ikisi de özden, hakikatten, asıldan uzaklaşmış oluyor. Mukaddes mekanlarda buna benzer hareketleri yapanlar, belki şu gerekçeyle bunları yapıyorum diyebilir. Buraya herkes gelemiyor, göremiyor. Bundan dolayı insanlar görsünler, hasretlerini gidersinler diye yapıyorum diyebilir. Lakin bazı şeylere ulaşmaya çalışan, onun hasretiyle yanıp tutuşan, belki de oraya gidip o mekanların mana ve mahiyetinden habersiz olanlardan daha fazla ecir ve sevap kazanıyor olabilir. Yapacağımız her amelin, her hareketin, her fiilin öncesinde kalbimizde ona dair bir niyetin oluşması gerekiyor. Niyete düşen daha sonra amele dönüşebiliyor. Burada işin en can alıcı noktası şu ki, amellerin kişinin niyetine göre değerleniyor olması. Ve yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir başka hadisi şerifinde "Müminin niyeti amelinden hayırlıdır" buyurarak bu hususta bizi daha dikkatli olmaya sevk ediyor. Başlıktaki ifade, bu bağlamda bir amele, bir sevaba, bir ibadete niyet ederken aslında nasıl bir hazırlık yapmamız gerektiği noktasında bir ufuk olması açısından acizane bir tavsiye niteliği taşıyor. Peki bu hazırlığın nasıl olması gerekiyor veya hazır olunca nasıl bir manzarayla karşılaşacağız diyenler içinse yakın zamanda Umre ziyaretini yapan iki dostumun hem gitme öncesindeki hem de döndükten sonraki hatıraları ve müşahedelerinden aldığım dersi aktarmak arzusundayım. Evvela bu mekanlara giderken halis niyetle hareket etmek zorundayız. Zira niyet amelden kıymetli. Yaptığımız samimi niyet ve bu niyete göre gösterdiğimiz samimiyet, gönül dergahımıza o mekanlardan gelecek feyiz, bereket ve ikramların kapısını açacaktır. Kalbimizi, gönlümüzü oraya ne kadar hazırlarsak, oradan o derece istifade edebiliriz. Mekke'ye gidince, Hazreti Adem'den Peygamber Efendimiz'e gelmiş geçmiş bütün peygamberlerin bu mekanda yollarının kesiştiğini düşünmek, insanlığın başlangıcının ve bitişinin bu mekanla bağlantısını tefekkür etmek gerekiyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ilk tebliğ yıllarını, yaşadığı zorlukları, sahabe efendilerimizin çektikleri çileleri düşünmek, onların yaptığı fedakarlıkları hissetmeye çalışmak, onların yaşadıklarını anlamak ve hissetmek için onlarla rabıta kurmak bize çok şey kazandırabilir. Medine'de ise Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin misafiri olduğumuzu, onun yaşadığını ve bizim onu ziyarete gittiğimizi hayal ederek yaşamak, günlerimizi bu hissiyatla geçirdiğimizde onu görme bahtiyarlığına ermek ne güzel ikram olur. Onun çektiği sıkıntıları anlamak ve hissetmek için Uhud'a yürüyerek gitmek, Okçular Tepesi'ne çıkıp savaşı seyretmek ve buradan ayrılmayın emrini Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den aldığımızı düşünerek hareket etmek. Sonra şehitlerin efendisi Hazreti Hamza radıyallahu anhı, Mus'ab bin Ümeyr radıyallahu anhı ve Uhud şehitlerini ziyaret etmek, onların ikram ettiği o güzel kokuyu teneffüs etmek ne güzel olur değil mi? Bunları görenler, yaşayanlar var mı? Evet, bu hissiyatla gidince oraya gönlümüzü, zihnimizi, nefsimizi hazırlayıp ilahi ikramlara muhatap olmak için seyahat edersek, bunların daha fazlasını bile görüp yaşama imkanı buluruz. Birilerine göstermek için değil, arz-ı hal için gidersek ve oraya uygun davranırsak, ikram ve lütuf kapıları açılacaktır inşallah. Rabbimiz, Kabe'ye benzeyen kalbimizden, kendinden başkalarını temizleyip arındırsın. Kalbimizi, gönlümüzü ilahi ikram ve lütuf tohumlarına müsait hale getirsin. Oraya her gidenin gönlünü sırf kendi rızasına muvafık hale getirsin. İkram ve lütuflarından istifade ettirsin. Amin. Değerli dinleyenlerimiz, Raif Koçak'ın kaleme aldığı Niyet Ettim Umre ve Hacca Hazırlık Yapmaya başlıklı yazıyı paylaştık Sesli Dergi'de, ilk olarak Yüz Akı Dergisi'nden. Ve şimdi bir başka yazıyla devam ediyoruz birlikteliğimize. Özlem Abay imzalı Mevlana Hazretleri'nin Tevbe'ye Bakışı 2 başlıklı yazıyı paylaşacağız şimdi de. Yıllar önce Nasuh adında bir adam vardı. Nasuh, kadınlar hamamında kesecilik eder, böylece onlara kolaylıkla yaklaşır, dokunur, uygun olanları avlayarak baştan çıkarırdı. Nasuh yıllarca tellallık etti, kimse onun erkek olduğunun farkına varmadı. Yüzü kadın yüzü gibi tüysüzdü, erkek hüviyetini bu yüzden rahatlıkla gizlerdi. Çünkü siması kadınsı, sesi kadın sesi gibiydi. Padişahın kızlarını bile hamamda keseler, ovalar, yıkardı. Bu konuda mahirdi ve aranan bir elemandı. Çarşaf giyer, peçe takardı. Fakat şehveti azgın bir gençti. Aradan zaman geçince Nasuh bu işten pişman oldu, tevbe etti. Fakat alışkanlığını bırakıp tevbesini tutamadı. Bu defalarca böyle oldu. Bir gün Nasuh bir Allah dostuna giderek, "Bana dua et," diye ricada bulundu. Allah'ın o veli kulu ona dua etti. Nasuh bir gün yine hamamda her zamanki gibi işini yaparken padişahın kızının kıymetli bir incisi kayboldu. Bütün kadınlar inciyi aramaya koyuldular. Herkesin eşyasını aramak için önce hamamın kapısını kapadılar. Sonra başladılar aramaya. Fakat inci bir türlü bulunamadı. Bunun üzerine daha sıkı bir arama başladı. İhtiyar, genç, herkes anadan doğma soyunsun, her yeriniz aranacak diye bağırdılar. Nasuh korkusundan bir kenara çekildi, yüzü sararmış, dudakları titriyordu. Ölüm korkusu her yanını sarmıştı, nihayet foyası meydana çıkacaktı. Kendi kendine, "Ya Rabbi, birçok defalar tevbe ettim, fakat tevbemi bir türlü tutamadım. Eğer beni bu beladan, rezil, rüsva olmaktan kurtarırsan, söz veriyorum bütün yaptıklarımdan tevbe ettim," dedim. Hamamdakiler herkesi kontrol etmişti. Aranma sırası Nasuh'a yaklaşıyordu. Kurtuluş yoktu. Tam onu arayacaklardı ki ansızın "inci bulundu," diye bir ses geldi. Artık Nasuh'u aramaya gerek kalmamıştı. Böylece Nasuh rezil olmaktan, ölümden kurtulmuştu. İnci bulunduğu için herkes bayram ediyor, seviniyordu. Bu sevinç dalgası geçtikten sonra Nasuh'u çağırdılar. "Ey mahir tellak, gel. Padişahın kızı seni çağırıyor. Gel onu kesele, yıka," dediler. Nasuh bunu reddederek hamamdan çıkıp gitti. Bir daha da tevbesini bozmadı. İnsanın hayatında günahların girdabına kapılıp sürüklendiği zamanlar olur. Kendi başına bunları bırakmaya muktedir de olamaz. Böylesi zamanlarda Allah dostlarının duasını almak, muradımızın hasıl olmasına vesile olacaktır. Allah Celle Celaluhu, sevdiği kullar hürmetine bize içten ve samimi tevbeler nasip edecektir inşallah. Tahrim Suresi 8. ayeti kerime şöyle başlar. "Ey iman edenler! Allah'a nasuh tevbesiyle, yani son derece samimi bir şekilde tevbe ediniz." Nasuh kelime anlamı olarak temiz, içten ve samimi bir pişmanlıktır. Yine nasuh kelimesinin elbiseyi dikmek anlamı da vardır. Nasuh tevbesi de içten, temiz niyetle, samimi bir pişmanlıkla günahla yırttığımız imanımızı tevbeyle dikmektir. Hepimizin buna çok ihtiyacı var. Rabbimizden günahlarımızla kalbimizde oluşan yırtık ve sökükleri nasuh bir tevbeyle dikmesini ve bizi affetmesini niyaz edelim. Bunda samimi olalım. Rivayete göre Hazreti Ali, bedevinin birinin istiğfar kelimelerini çabuk çabuk tekrarladığını işitince, "Bu sahte bir tevbe," dedi. Bedevi, "Peki gerçek tevbe nasıl olur?" deyince, Ali radıyallahu anh, "Tevbenin sahih olması için 6 şart vardır," buyurdu ve şunları saydı. İşlenen günahlardan dolayı ciddi manada pişman olmalı. Farz olan vazifeleri yerine getirmeli, kaçırdıklarını kaza etmeli. Üzerinde bulunan hakları hak sahiplerine geri vermeli. Eziyet ettiği ve düşmanlık yaptığı kimselerden özür dileyip onlarla helalleşmeli. Bir daha günah işlememeye karar vermeli. Nefsini isyanda büyüttüğün gibi Allah'a itaatte de eritmeli ve ona günahların tadını tattırdığın gibi ibadetlerin acısını da tattırmalısın. Bayezid-i Bistami Hazretleri ilaç yaparken rastladığı bir hekime, "Ey hekim, sen de benim hastalığıma da ilaç var mı?" dedi. Hekim, "Hastalığın nedir?" diye sorunca Bayezid Hazretleri, "Günah hastalığı," cevabını verdi. Hekim ellerini iki yana açarak, "Ben günah hastalığının ilacını bilmem," dedi. O esnada orada bulunmakta olan meczup bir genç söze karışıp, "Baba, senin hastalığının ilacını ben biliyorum," dedi. Bayezid Hazretleri de sevinçle, "Söyle ey delikanlı," dedi. Halkın meczup gördüğü ancak hakikatte arif biri olan genç, günah hastalığının ilacını şöyle tarif etti. 10 dirhem tevbe köküyle, 10 dirhem istiğfar yaprağı al. Bunları kalp havanına koy. Tevhid tokmağıyla döv. İnsaf eleğinden geçir. Gözyaşlarıyla yoğur. Aşk ve nedamet fırınında pişir. Böylece oluşacak olan macundan her gün 5 kaşık al, hastalığından eser kalmaz. Bunları dinleyen Bayezid-i Bistami içini çekti ve "Senin gibi ariflere, mecnun diyerek kendilerini akıllı sananlara eyvahlar olsun," dedi. Eğer ısrarla günah işlemeye devam edersek, tevbemizde samimi olmazsak, Rabbimizin Settar ismiyle örtülen günahlarımız bir gün ortaya dökülür de mahcup oluruz. Şimdi günah işleyeyim, sonra salihlerden olurum, tevbe ederim, nefsin ve şeytanın bir kandırmacasıdır. Yusuf aleyhisselam kıssası Yusuf suresinde şöyle anlatılıyor. Yusuf'un kardeşleri kendi aralarında şöyle konuşuyorlardı. "Doğrusu Yusuf ve öz kardeşi babamızın yanında bizden daha sevgili. Oysa biz birbirimizi destekleyen güçlü kuvvetli bir ekibiz. Gerçekten babamız apaçık bir yanılgı içinde. Yusuf'u öldürün ya da onu asla geri dönemeyeceği ıssız ve uzak bir yere atın. Böylece babamızın bütün sevgi ve alakası yalnız size kalsın. Endişe etmeyin. Sonra da tevbe eder, iyi birer insan olursunuz." Yusuf 8-9. İçlerindeki haset ve kıskançlık onları günah işlemeye sevk etmekle kalmayıp, "Sonra tevbe eder, iyi insanlar olursunuz," diye de telkin ediyordu. Bile bile günah işlemenin cezası daha ağır olacaktır. Tevbe kapısı elbette ki her daim açıktır. Lakin nefsin azılı tuzağına düşüp şeytanın kandırmacasıyla en ağır günahları "Allah affeder" diyerek yapmak zulmün en büyüklerindendir. Allah'tan ümit kesmek mümine yakışmaz. Lakin günahta ısrar ve günahın bu kandırmacayla işlenmesi kalbi karartıp bir gün tevbe etmeyi de unutur hale sokacaktır kulu. Gönülde günah işleme heves ve isteği olduğu müddetçe arzu edilen nasuh tevbe zor gerçekleşir. Bunun için kulda bir pişmanlık ve nedamet olması gerekir. Yapılan işin çirkinliğinin bilinmesi gerekir. Tevbe de bir nasip işidir. Kulun bunda gayretli olması gerekir. Hazreti Mevlana şöyle der. "Tevbeye bir parlaklık gerekir. Tevbeye bir şimşek, bir bulut şart. Gönül şimşeğiyle iki göz bulutu olmadıkça, yani gözyaşı dökmedikçe tehdit ve hışım ateşi nasıl söner?" Peygamber Efendimiz'e bir sahabi, "Ey Allah'ın Resulü, nasuh tevbesi nedir?" diye sordu. Resulullah'ın cevabı şöyle oldu. Kişinin yapmış olduğu günahtan pişmanlık duyup, sonra Allah'a özrünü arz edip, daha sonra da sütün memeye geri dönmediği gibi günaha dönmemesidir. Tevbe neden değerlidir? Tevbe kulun kulluğunu, Allah'ın mabudluğunu veciz bir şekilde ortaya koyar. İnsan ancak büyük bildiği, saygı duyduğu birine karşı özür diler, af diler. Tevbe, inanmış insanın yapacağı harekettir. Tevbe, bizim mümin duruşumuzdur. Acizliğimizi kabulümüzdür. Davranışların çirkinliği ve bunda ısrar, kişiye tevbe yolunu tıkar. Dilden gönle düşerek yapılacak tevbe, ancak bizi kurtarır. Güneş batıdan doğana ve kula ölüm anı gelene kadar tevbe kapısı açıktır. Tevbeyi bozmak insanı yaratıcısından uzaklaştırır, birçok belalara uğratır. Ahdi tevbeyi bozmak sonunda insanı lanete uğratır. Cumartesi günlerinde iş işlememeye memur olan Yahudiler tevbelerini bozdular da çarpılıp helak oldular. Tanrı o kavmi maymun şekline soktu. Çünkü inada girişip Tanrı ahdini bozdular. Bu ümmette beden çarpılması yoktur. Fakat ey akıllı fikirli adam, gönül çarpılması vardır. Bir adamın gönlü maymun gönlüne döndü mü, bedeni de maymunun gönlünden daha aşağı olur. Diğer taraftan, huzursuz olan, dert girdabına kapılan günahkar insanı rahatlatacak tek davranış da tevbedir. Tevbe, insanı iç sıkıntılarından kurtarır, suçluluk psikolojisini giderir. Gam görünce istiğfar et, çünkü gam Halik emriyle tesir eder. Gönül evine bak, gamla tozlandı mı süpürgeci olmaksızın tevbeyle süpürülür, arınır. Rabbim kıymetini bilenlerden eylesin. Sözlerimize yine Mevlana Hazretleri ile son verelim. Eğer ömür defterini kararttıysan, bundan önce yaptıklarına tevbe et. Ömrün geçip gittiyse, kökü işte bu soluktur. Susuz kaldıysa, tevbe suyuyla sulayıver onu. Ömrünün köküne ağabey hayat dök de, hayat ağacın yeşerip bitki versin. Bütün geçmişler bu, tevbe suyuyla iyileşir. Geçen yıl zehir olan bununla şekere döner. Allah kötülükleri iyiliğe çevirir de, geçmişte kalan her şey ibadete dönüşür. Ah hocam, nasuh tevbesine bir güzel sarıl, canla başla bunu yapmaya didin. Değerli dinleyenlerimiz, Özlem Abay'ın kaleme aldığı Mevlana Hazretleri'nin Tevbe'ye Bakışı 2 başlıklı yazıyı paylaştık ve son olarak Nihat Malkoç'un kaleme aldığı Hiç Düşündün mü başlıklı şiiri paylaşacağız ve veda edeceğiz. Baki değiliz bu fani dünyada. Nasıl öleceğiz hiç düşündün mü? Belki uykudayız, belki rüyada. Nasıl öleceğiz hiç düşündün mü? Bir gün solacaktır gözlerin feri. Bu dünya kulların imtihan yeri. Pişmanlık duysan da dönülmez geri. Nasıl öleceğiz hiç düşündün mü? Saçındaki aklar sana ne söyler? Azrail gelir de can talep eyler. Muhasebe yapın, akledin beyler. Nasıl öleceğiz, hiç düşündünüz mü? Doğumla ölümün arasındayız. Helalle haramın verasındayız. Ev sahibi değil, kirasındayız. Nasıl öleceğiz, hiç düşündünüz mü? Dünya bir kışladır, insanlar erdir. Sanma yaptıkların yanına kârdır. Bu kara toprağın altı da vardır. Nasıl öleceğiz, hiç düşündünüz mü? Ecel yay misali, ölüm bir oktur. Eyleme geçen az, konuşan çoktur. korkunun ecele faydası yoktur. Nasıl öleceğiz? Hiç düşündünüz mü? Vakti geldiğinde göçecek insan, ecel şerbetini içecek insan, ne ekerse onu biçecek insan. Nasıl öleceğiz? Hiç düşündünüz mü? Kul nasıl yaşarsa öyle ölürmüş. Can tenden çıkınca ceset kalırmış. Sen çağırmasan da ölüm gelirmiş. Nasıl öleceğiz? Hiç düşündünüz mü? Devran döner durur, defter dürülür. Kimi sağdan, kimi soldan verilir. Eski yeni tüm ölüler dirilir. Nasıl öleceğiz? Hiç düşündünüz mü? Elbet bir gün mizan kurulacaktır. Ne aldın, ne verdin sorulacaktır. Kul sorgu sualden yorulacaktır. Nasıl öleceğiz? Hiç düşündünüz mü? 7'den 70'e hesap incedir. Sualler bir değil, belki bincedir. Dünya bir haristan, insan goncadır. Nasıl öleceğiz? Hiç düşündünüz mü? İster baharı seç, İstersen güzü, istersen yokuşu, istersen düzü, mühlet dolar, Mevla çağırır bizi. Nasıl öleceğiz? Hiç düşündünüz mü? Cehennem ateştir, ne kötü yerdir. Sanıldığından da daha beterdir. Bu bir hak ediştir, sanma kaderdir. Nasıl öleceğiz? Hiç düşündünüz mü? Hayat da ölüm de iki hecedir. Rahmetine sığın, Rabbim yücedir. Bir tahayyül eyle, hesap nicedir. Nasıl öleceğiz? Hiç düşündünüz mü? Bir ömür dünyalık için koşarsın, hiç ölmeyecekmiş gibi yaşarsın. Sanki yeni duydun, niçin şaşarsın? Nasıl öleceğiz? Hiç düşündünüz mü? Yanında kim varsa karşında durur. Aynalar her şey yüzüne vurur. Çekilir tebessüm, çekilir sürur. Nasıl öleceğiz? Hiç düşündünüz mü? Kendin olmaya bak, boş ver, kim ne der? Bir gün İsrafil'in borusu öter. Önünde sonunda hikaye biter. Nasıl öleceğiz? Hiç düşündünüz mü? Gün gelir toplarız taratası. Paramparça olur gönül aynası. Bir gün unutulur sürse de yası. Nasıl öleceğiz? Hiç düşündünüz mü? Haberin olmadan feda eylersin. Neyin var, neyin yok feda eylersin. Gözyaşı dökersin, nida eylersin. Nasıl öleceğiz? Hiç düşündünüz mü? Nasıl öleceğiz? Hiç düşündün mü? Değerli dinleyenlerimiz, Nihat Malkoç'un kaleme aldığı Hiç Düşündün Mü başlıklı şiiri paylaştık Sesli Dergi'de Yüz Akı Dergisi'nin Mart 2025 sayısından son olarak. Böylelikle bu akşamlık da bize ayrılan süreyi noktalamış oluyoruz. Geceniz hayır olsun efendim. Hoşça kalın.